Ayrım 41.
Sayfa 423. Yahya Kemal iltifattan mutlu görünmek istemedi. Asıl konuda ne kadar ısrarlı olduğunu göstermeyi tercih etti. İktisadi hayatın ehemmiyetini hiç ihmal etmedim. Kadroculara sevdiğimi söyleyemem ama düşündüklerini bilmenizin faydalı olacağını mütalaa ediyorum. Yahya Kemal Bey sanki yeniden fakir muhitlerin ruhunu avuçlamış gibi mahir mısraların tanzimine başlamıştı. Hayatın kendini sevindiren bütün güzelliklerini yeniden bulmuş ve hakikaten mutlu olmuştu. Hayat düsturunu bu muhitlerin ruhunda nasıl biçimlendirdiğini belki aşikar bir tarifin içinde veremiyordu ama Üsküp'ün etkilerinin bütün hayatı boyunca kendisine bir ruh haleti kazandırdığını fark etmişti. Koca Mustafa Paşa, Atikvalde, Üsküdar, bayram sabahındaki Süleymaniye hep bu ruhun mutluluk ve teselli aradığı muhitlerdi. Bazen yorgun bir şehrin tesirinden kurtulup serinlik veren boğaz keyiflerine gittiği oluyordu. Ama işin özünde daima köhne mahalle safiyeti vardı. Kanlıca'nın, Çubuklu'nun, İstinye'nin, Kandilli'nin, Erenköy'ün, gazellerde, kasidelerde mısralaşmış güzellikleri bu safiyetin vefakar istisnalarıydı. Kahvelerini içmişlerdi. Adnan Bey Park Otel'in penceresinden boğaz manzaralarını seyretmeyi severdi. Yeni bir fırsatı şairiyle paylaşmak istedi. Neden hayatınızda bir Şişli, bir Maçka, bir Teşvikiye yok? Buraları aşina olmadığınız muhitler değiller ki. Adnan Bey sıkıntılı yaşamın meselelerini kimseyle paylaşmayan, her şeyi içine atıp büyüten huyundan rahatsızdı. O eski çocukluk günlerindeki çığırtkan tavırlı hayatını özlüyor, ah keşke bu günlerin cesaretini yeniden duyabilsem diyordu. Gönlündeki heyecanların doruklaştığı vuslat gecelerinde bile böyle bir serbest tavır cesareti kazanamadığının farkındaydı. Güzel kadınların etrafındaki iltifat halesi ilk bakışta zevk verecek bir fırsat zenginliği gibi görünüyordu. Ama Adnan Bey'in iç dünyasında hangi fırtınaların estiğini bilmek mümkün değildi. Çevresine karşı tavırlarındaki kırıcı sertliği görüp üzülüyor, bunları nasıl yaptığını şaşarak hayretler içinde kalıyordu. Ayhan Hanım'ı kırmıştı. Etemi kırmıştı. Kabinede itibar edip saygı gösterdiği bakan arkadaşlarına karşı da aynı sertlik içindeydi. Kendi kendine soruyordu. Nedir ya Rabbi bu çaresizlik, bu haksızlık? Aslında hayatının hiçbir safhasında haksızlık ya da çaresizlik diyeceği olayı yoktu. Olanların üzerine gidip hemen çözüm aramakta tereddüt geçirmesi, daha sonra bu olayları büyük boyutlarla yeniden önüne çıkarıyor ve katlanması zor bir yük haline getiriyordu. Olayları bazen siyasete hiç elini sürmemiş ve siyasi ikballere kapısını daima kapatmış yakınlarıyla görüşüyor, düşüncelerini alıyordu. Onlar da kendisinin çok sevilen birisi olmasından kaynaklanan özelliğini, halkın bir tek sana güveni var iltifatıyla yeniden kendi dünyasındaki darlığa dönmesine neden oluyorlardı. Aydın'dan gelen heyetin çok beklediğini ve geri dönmekte olduklarını bildirdiler. Önce Namık ve Ethem'in gelenlerle görüşmesini düşünmüş, ancak heyetin biz isteseydik önce onlara giderdik sitemiyle Adnan Bey'i kabule mecbur bırakmışlardı. Görüşme sudan konuşmalarla geçti. Kapıdan çıkarken ihtiyar bir köylü yaklaştı. Adnan Bey'in yanında durdu. Ben serbest fırkada da arka vermiştim. O zaman genç ve cesurdun, şimdi olgun fakat ürkeksin. Adnan Bey ihtiyarı hemen tanıdı. İştiraki üncü müesserin en iyi adamlarındandı ama müessere gidip Adnan Efendi hemşerimizdir, desteklememiz gerekir diye izin alıp serbest fırka gezilerinin tamamında Adnan Bey'e refakat etmişti. Onun böyle ürkeksin sözünü önemsedi, hatta alınganlık gösterdi. Türkiye'de kimsenin diklenemeyeceği tek insan kendisiydi. Gözden kaçırdığı acaba neydi ki bu ihtiyarın dilinde böyle bir teşhis ifade ediliyordu. Sormak gereğini duydu. Kimden ürküyorum ki? İhtiyar hiç yüksünmedi. Kimden değil, neden ürküyorsun? Sonra açıklama getirdi. Etrafta sana doğruyu söyleyecek çok tecrübeli insan var. Onlara danışmaktan ürküyorsun. Gider sorarsan sanki bütün büyün yok olacakmış gibi titriyorsun. Bir kere bu cesareti göster, bak o zaman göreceksin ki sana elini uzatacak çok insan olacak. Sonra yumuşak sesle sözünü tamamladı. Kendinden ürkme. Bayara git, büyüğündür. İnönü'ye git, büyüğündür. Adnan Bey güldü. İhtiyarı yolcularken sordu. Müesser nasıl? Dağ gibi maşallah. Bak o hiç ürkmüyor. Akıl kimdeyse gidip almasını biliyor. Burhan Belge, radyo gazetesi için hazırlamış olduğu metni Adnan Bey'e sundu. Hazırladığı tasarı eğer kabul görürse bu akşam radyoda okunacaktı. Adnan Bey, muhalefetin demokrasi sorumluluğu üzerine bir metin hazırlamasını istemişti. Yazı biraz yumuşaktı. Burhan Belge çok kolay anlaşılır bir dille muhalefetin tavrını eleştiriyor ve hücra köşedeki köylünün bile anlayacağı örneklerle konuyu irdeliyordu. Adnan Bey yetersiz buldu. Ver kalemini diyerek bazı düzeltmeler yapmak istedi. Taslağın birkaç yerine kırmızı kalemle eklemeler, çıkarmalar yaptı. Bir türlü tatmin olamıyordu. Sonunda kağıtları iade etti. Yazman gerekenler şunlar olmalıydı. Burhan Bey çantasında getirdiği kağıtlardan bir bölümünü masanın üzerine yaydı. Adnan Bey'in talimatını bekliyordu. Anlatmak mı istersiniz, dikte etmek mi? Adnan Bey yarı dikte, yarı müzakere anlayışı içinde görüşlerini aktarmaya başladı. Dikkatle dinle ve not al. Sözündeki sertlikten rahatsız oldu. Cumhuriyetin en iyi kalemlerinden birinin dikkatini böyle asabiyetle çekmenin haksızlık olduğunu düşündü. Önce kendini yumuşattı, sonra bu yumuşaklığı sözlerine yansıttı. Not al Burhancığım, ben sana geniş bir spektrum vereceğim. Sonra sen o güzel kaleminle özetlersin. Adnan Bey anlatmaya başladı. Ben 1931'de meclise geldim. Demek ki 20 yılı aşmış. Siyaset o zaman seçkinlerin işiydi. İktidar ya bürokrasiden gelenlerin ya da itinayla seçilmiş burjuvanın elindeydi. Bunu halka verelim dedik, bu fikri en zor kabul ettirdiğim kişi Köprülü oldu. Bayar hemen anlamıştı çünkü kafasında bu maceranın bütün dehlizlerini biliyordu. 1946 seçimlerinde iktidarı ikiye böldük. Çünkü Demokrat Parti'yi meclise sokmaya muvaffak olmuştuk. Artık meclis bir tartışma zeminiydi. Millete gitme kavramını yaratmış ve meclis tartışmalarını hep bu temel ilkeye dayandırmıştık. Kavramın iki dayanağı vardı. Birincisi iktisadi serbestti, diğeri dini özgürlük. Halk bürokrat kontrolündeki devletin hiddeti karşısında bu iki özgürlük için her şeyi yapmaya hazırdı. Nitekim 4 sene sonra İsmet Paşa'yı paldır küldür devirdi. Burhan Bey anlatılanlardan nasıl bir sonuca varılacağını kestiremiyordu. Olsa olsa Adnan Bey bir vicdan tahlilini geniş tutmak ve buna Burhan Bey'i şahit etmek istemiş olabilirdi. Sesini çıkarmadan dinliyordu. Söylenenlerin hepsiyle aynı fikirde değildi. Serbest piyasa ekonomisinin Türkiye'nin koşullarında yabancı ekonomilerin işgali altına girmek olacağını tecrübeleriyle biliyordu. Ancak bunu söylemenin henüz zamanı değildi. Kimseden ürkecek yanı yoktu. Cesaretini toplayıp diklenebileceği zamanları seçmede doğuştan getirdiği bir mahareti vardı. Adnan Bey'i küçük bir hatırlatmayla acaba istediği yöne çevirebilir miyim diye düşündü ve düşündüğünü uyguladı. Sesindeki tedirginliğin farkına varılmasını istemiyordu. Böyle bir demokrasi anlayışıyla muhalefetin takındığı tavrı ayıplamak mümkün olmaz. Adnan Bey ne demek istediğini anlamış ve başladığı konuşmanın yönünü çevirmişti. Anlıyorum. Demokrasi ve popülizm çelişkisinde devletin değerlerinin yıpranacağını söylüyorsun. Burhan Bey sustu. Cevap beklendiğini biliyordu ama not almanın ciddiyeti içinde cevap vermeden her söyleneni kaydeden görüntüsüne büründü. Adnan Bey kaldığı yerden devam etti. Hayır, bu teşhise katılmıyorum. Demokrat Parti'yi kurduğumuzda 15 yıl önce Türkiye'yi yerinden oynatan serbest fırka, siyaset kadrosunu aynen partimize aldık. Ama gördük ki 1930'ların popülizmi bir devletçi iktidarı devirecek kadar olgun değildi. İktisadi ihtiyaç tahlilleri siyasi hüviyet kazanacak genişlikte olmamıştı. Olması da mümkün değildi. O halde serbest fırkadan farklı bir yolun yolcusu olunmak gerekirdi. 1950'de din özgürlüğü vaat ettik. 1930'larda liberalizmin başaramadığını 1950'de din özgürlüğüyle elde ettik. Adnan Bey dikte ettirmek istedikleriyle anlattıkları arasında istediği bağlantının bulunmadığını fark etti. Daha ileri gitmek istemiyordu. Sanırım bir başka zeminde tartışacağımız zengin bir konu etrafındayız. Ama bu akşam radyo gazetesine yetiştireceğiniz konu da önemlidir. Lütfen hemen üzerine eğiliniz ve vaktinde yetiştiriniz. Adnan Bey'in konuşması bitmişti. Burhan Bey gitmeye hazırlanıyordu. Adnan Bey şaşırtıcı bir şey sordu. Şevket Süreyya'ya ne kadar güvenebilirim? Burhan Belge kaçın kurrasıydı. Böyle bir tongaya basmayacak kadar seri ve zeki cevapladı. Ne kadar tanıdığınıza bağlı. Fazla tanımam. Birkaç kere Maarif bütçesi sırasında görüşmüştüm. Kendisine pek sevimli geldiğini söyleyemem. Maksadım yazdıklarını nasıl bulduğunuzdu. Adnan Bey işin özünü daima göz önünde tutmuş, bunu görmezlikten gelip bir yanlışlığa saplanmaktansa gerçeğe gidilecek yolu seçmişti. Şimdi bir şaşkınlık yaratıp yanlış izlenimler doğmasını istemiyordu. İktisatta bizim bilmediğimiz çok konuda farklı şeyler söylüyor. Kadrodaki gibi sert değil. Galiba o da bazı gerçekleri anlamaya başladı. Burhan Belge bu konuşmanın bir gün mutlaka karşısına çıkacağından emindi. Haftalar önce Yakup Kadri'nin evindeki sohbette Burhan Bey bir küçük çırtlatmada bulunmuş ve Şevket Süreyya ile Adnan Bey'in bir araya gelip memleketin iktisadi meselelerini görüşmelerinin faydalı olacağını söylemişti. Burhan Bey kendisinin böyle bir teklifte bulunmasının uygun düşmeyeceğini düşünmüştü. Adnan Bey sebebi henüz anlaşılamayan bir asabiyetle Yakup Kadri'ye tavır takınmıştı. Mecliste birlikte oldukları yıllarda büyük saygı gösterdiği, hatta zaman zaman dönemin edebi meselelerini tartıştıkları söyleniyordu. Birdenbire ortaya çıkan bu sevimsiz ihtilafın hem sebebi hem derinliği henüz anlaşılmamıştı. Burhan Bey, Adnan Bey'in tavrını Yakup Kadri'den gizli tutmasının da doğru olmadığı fikrindeydi. Yakup Kadri, kadro hareketinin demirbaş yazarıydı ve Burhan Belge'nin eniştesi oluyordu. Şevket Süreyya ise uzun yıllar aynı meslek ahlakı içinde siyaset yaptığı dostuydu. Adnan Bey'in yanlış anlama ihtimalini dikkate alarak bu köklü ve seviyeli ilişkileri tehlikeye atmaya niyetli değildi. Konunun Mükerrem Bey aracılığıyla intikal ettirilmesini tavsiye etmiş ve tereyağından kıl çeker gibi bu işten sıyrılmak istemişti. Enişte, Şevket'i iyi düşünmüşsün. Bunu Samet aracılığıyla yürütsen daha iyi olur. Yakup Kadri hemen direndi. Olmaz. Serbest fırkanın fikir babası Ahmet Ağaoğlu'ydu. Küçük Kars'ta alınganlık gösterir. En iyisi Mükerrem'i deneyelim. Babası dostumdu. Burhan Belge olayın bütün ayrıntısına sahip olmasına rağmen hiç haberi yokmuş gibi davranıyordu. Ancak böyle bir görüşmenin yararlı olacağına da inanmıştı. Ayrılırken Adnan Bey'e bir küçük hatırlatma yapma gereğini duydu. Siz Nazım'ın hırçınlığına bakmayınız. Şevket'in solculuğa ihaneti olmaz. Sadece Marksizmi Türkiye'nin şartlarında yorumlamayı deniyor, mesele bu. Adnan Bey sessizce dinlediği açıklamaların böyle yaşandığından emindi. Üstelik sadece tahmin yeteneğini kullanmamış, elde ettiği bazı ipucu bilgileri bir araya getirip olayın nasıl gerçekleştiğini kavramıştı. Bu özelliğin Burhan Belge tarafından da bilinmesini istiyordu. Öyleyse geçerken Mükerrem'e uğra. Şevket Bey yarın öğleden sonra baş vekalete beklediğimi kendisine söyle. Burhan Bey'in elini sıktı. Kapının kapanışına kadar bekledi ve telefona sarıldı. Doktorcuğum, birazdan Burhan sana uğrayıp Şevket Süreyya'yı yarın öğleden sonra buraya getirmeni istediğimi söyleyecek. Nezaketle dinle, fakat kimseyi hissettirmeden akşam eve yemeğe getir. Burhan şimdi etrafı velveleye verir. Sonra ekledi. Hakkında şöyle esaslı bir malumat topla. Gerçekten de Burhan Belge, Mükerrem Bey ziyareti sırasında bu görüşmenin önemine işaret etmiş, ancak bir endişesini de belirtmekten çekinmemişti. Dikkat et! İnsanoğlu yakından tanımadığı kimseleri fazla ciddiye almaz. Dikkatli şekilde dinlemez. Bu fırsatı kaçırmayınız. Şevket istifade edilecek adamdır. Mükerrem Bey güldü. Haklısın. Beyefendi Sultan Hamit gibidir. Tam istihbarat almadan hiçbir görüşmeye razı olmaz. Berin Hanım sofrayı zengin hazırlamıştı. Kuş sütü eksikti. Şevket Süreyya'nın iyi içtiğini söylemişlerdi. O da itibara geçecek bütün içkilere hazır bulundurmuştu. Sofrada 4 kişiydiler. Mükerrem Bey ile Berin Hanım masanın ucuna ilişmişler, Adnan Bey ile misafirinin karşı karşıya keyiflerince sohbet edebilecekleri geniş bir yer bırakmışlardı. Şevket Süreyya kadro hareketini başlattıklarında Adnan Bey meclisin bütçe komisyonu üyesiydi ve eğitim bütçesi üzerindeki bilgi ve tecrübesiyle dikkat çeken en genç milletvekiliydi. Kendisini Gazi Hazretleri'nin bulup çıkardığı fısıltıları bu genç milletvekilini sadece mecliste değil fikri hareketlerin içinde de merak konusu haline getirmişti. Adnan Bey'in eğitim meselelerine ilgisi yüksek olmasına rağmen yapılacağı söylenen reformların hangi bahislerle dikkat çekeceği kestirilemiyordu. Reşit Galip etrafına aldığı dar bir kadroyla hazırlıklarını tamamlamış ve bunun bir sürpriz gibi ortaya çıkıp fazlaca hırpalanmadan hemen uygulamaya konulmasını istiyordu. Adnan Bey Reşit Galip ile Şevket Süreyya arasındaki ilişkiyi de merak etmiş, bu bahislerin tecrübeli kadrolarından geniş sayılabilecek istihbarat almıştı. Reşit Galip İstiklal Mahkemesi yargıcı olarak Şevket Süreyya'yı solcu eğilim ve hareketlerinden ötürü 10 yıl hapse mahkum ederken gözünü kırpmamıştı. Bu asabiyetle gerçeği kavranmış bir solculuk tarifi yüzünden birçok iyi yetişmiş memleket evladının canını yakmıştı. Şevket Süreyya bunlardan biriydi. Meseleyi sadece Marksist iktisat teorileri içinde ele almakla yetinmiyor, Türkiye'nin edebi meselelerinden nüfus problemlerine, resim ve heykel sanatından esnaf derneklerine kadar çok konuda çözüm üretmeye çalışıyordu. Daha sonra Reşit Galip'in kendisini 10 yıl hapse mahkum etmesini unutmuş ve onun emrinde köy enstitülerinin kurulması için çalışmıştı. Bir zaman mahkeme salonunda adeta düşman gibi gördüğü Reşit Galip'i şimdi yürekli bir cumhuriyet eğitimcisi olarak desteklemişti. Tonguç'un sözleri aklından hiç çıkmamıştı. Atatürk ihtilali yaşıyoruz. Her insanımızı kullanacağız. Hangi tecrübenin, hangi hizmetin içindeyse o tecrübeye, o hizmete göre değerlendireceğiz. Geçmişte hoşlanmadığımız şeylerin faili gibi gördüklerimiz, bugün hoşlanmadığımız hizmetlerin amiri gibi başımızda bulunabilir. Ve biz o hizmeti mükemmel yapmanın sorumluluğuyla harekete mecburuz. Tonguç daha sonra el işi kağıtlarından yaptığı bacalı bir küçük vapuru Şevket Süreyya'ya uzatmıştı. Bu ihtilal bu vapurla başladı ve hala sürüyor. Adnan Bey bu hatıraları dinlerken Şevket Süreyya Bey'in söylendiği gibi içkiye ve yemeğe aşırı düşkün olduğunu görmüş, akşam sohbetinin tehlikeye gireceğini anlamıştı. İlk görüşmenin böyle tatlı bir sohbet havasında geçmesinin bir mahzuru yoktu. Birbirlerine ısınmaları için belki de böyle bir sohbetin faydası bile olabilirdi. Ama ikinci seferinde artık hatırların lezzeti değil, hazırlıklı gelinmiş bir müzakere disiplini hakim olacaktı. Şevket Süreyya anlattıkça Adnan Bey ilgiyle dinliyor ve hatta bazı önemli bulduğu hususların ayrıntılarıyla ortaya konması için küçük tahrik sorusuyla muhatabını heyecanlandırıyordu. Şevket Süreyya da ara sıra Adnan Bey'in meraklandığı konular etrafından hayatının özelliklerini anlatıyor ve o da küçük tahrik cümleleriyle Adnan Bey'in merakını avucunda tutmak istiyordu. Şevket Süreyya bir macera lezzeti gibi anlattığı hayatını bir roman gibi değerlendirdiğini söylemiş ve son rakı kadehini sonuna kadar içip çevreyi gözlemeye başlamıştı. Adnan Bey hemen konuya girdi. Adı ne olacak? Suyu arayan adam. Okumak isterim. Endişe etmeyiniz. Yakında müsveddelerini tamamlayacağım. Şevket Süreyya yükünü almıştı. Bu ilk karşılaşmada memleketin sanayi planları, tarım reformu, nüfus meseleleri gibi konulara ayrıntı kazandırılamamıştı. Ama şiirden, edebiyattan, felsefeden, tarihten bahisler açılmış ve taraflar büyük lezzetlerle bu sevinçli akşam yemeğini tamamlamışlardı. Şevket Süreyya bol mezeli akşam sofrasında arada bir dokunduğu ekonomik ve politik meselelerde dinleyenler için çok yeni bir açıdan bakmış ve kendi deyimiyle farklı bakışlara açıklık getirmişti. Şevket Süreyya Bey'i kapıya kadar yolculadılar. Adnan Bey, Mükerrem Bey'in kalıp gece hakkındaki izlenimlerini almak istiyordu. Berin Hanım önceden davranıp misafirinin bir an önce sağlıklı şekilde evine gitmesini istiyordu. Adnan Bey'in söyleyeceklerini kestirmiş ve ön almıştı. Mükerrem Bey, lütfen misafirimizi evine siz bırakınız. Gecenin yarısında bu sarhoşlukla yanlış bir şey yaşanmasın. Şevket Süreyya sarhoş değildi ama yemekleri fazla kaçırmış, önüne ne konulmuşsa hepsini yemiş ve mide fesadına uğramıştı. Ayrılırken Adnan Bey takılmadan duramadı. Bir dahaki sefere sizin maceralarınızı dinlemeye değil, aklındaki çareleri anlatmaya geleceğim. Öğle üzeri çalışma odasının bitişiğindeki küçük odaya iki kişilik sofra kurulmuş ve misafirin sevdiği yemek hazırlatılmıştı. Özel kalem müdürü misafiri getirmiş ve başbakanla yalnız bırakmıştı. Adnan Bey misafirine sarıldı. Ne kadar oldu görüşmeyeli? Misafiri geçmişe hesap sorar gibiydi. Sonra hesabı kendisi yaptı. 20 yılı geçmiş. En son Gazi'nin cenazesinde görüşmüştük. Sofranın zengin tutulmuş olması misafirini etkiledi. Sanki karşısındaki eski günlerin sıkıntılı hayatını paylaştığı Adnan değildi. Yemeklerden biraz küçük kaşık ucu kadar alıp durumunu idare ediyordu. Adnan Bey üsteledi. Eski iştahın kalmamış. Adnan Bey'in misafiri yürekliydi. Söyleyeceğini esirgeyen türden değildi. Millet aç başvekilim ve çareyi hep senden bekliyorlar. Adnan Bey fırsatı kullanmak istedi. Kaç parçaya bölüneyim ki? Misafiri istifini bozmadan sürdürüyordu. Kaç parça gerektiriyorsa o kadar bölün. Her bölündüğü parçada üstlendiği işi başarsın. Büyük adamların bölünmesi, elinin altında o işleri yapacak adamlarının bulunması demektir. Adnan Bey'in yüzüne baktı. İstediği hazırlığı gördü ve ekledi. Dön bak etrafına, kaç kişin var? Sonra asıl noktaya geldi. Devlet bu kadar çok ihtilaflı adamla yönetilemez. Bayarla barış, İnönü'yle barış. Sevgi dolu bir geçmişin üç kelimelik özetini verdi. Adnan, kendinle barış. Son söz Adnan Bey'i etkiledi. Bir süre önce Onassis'in yatıyla İstanbul'a gelen Churchill'le görüşmüş, dünya meselelerinin tartışıldığı bir zeminde kurt politikacı Adnan Bey'e kendi tecrübelerini aktarırken bir siyaset dersi de vermişti. Hayatım iki kişiyle mücadele içinde geçti. Biri muhalefet lideri, diğeri iktidar lideriydi. Başvekilken muhalefet lideriyle, muhalefet lideriyken başvekille bitmez tükenmez bir mücadelenin içinde olurdum. Prosundan derin bir nefes çekip doyurucu bir yudum viski aldıktan sonra cümlesini tamamlamıştı. Fakat kendileriyle asla şahsi ihtilafım olmamıştır. Siyasi mücadeleyi şahsi ihtilafa dönüştürenlerin iflah olduğu görülmemiştir. Adnan Bey çocukluk arkadaşını yolcularken bu olayı da anlatmak istedi. Biliyor musun Veli Ağa, bu söylediklerini bana koskoca Churchill de söylemişti. Veli Ağa istifini bozmadı. Bu istif görmüş geçirmiş bir köy ağasının hemen dikkat çeken tevazuydu. Ben örnek veresin diye değil, öğüt alasın diye söylemiştim. Kasketini başına geçirdi. Yine özel kalem müdürünün refakatinde sessiz sedasız geldiği yoldan kimseye görünmeden ayrıldı.